Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya uygarlığının başkenti Patara'yı konuşacağız. Patara'dayız. Patara, barındırdığı kültürel, arkeolojik ve doğal değerler sebebiyle çok önemli bir arkeolojik ve doğal sit alanı. Patara aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz'deki en önemli yuvalama ve yumurtlama alanlarından birisi. Ve bütün bu özellikleri nedeniyle de 1990 yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş bir yer. Patara'nın bu değerleri Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında Akdeniz bölgesindeki değerlerin korunması amacıyla uluslararası geliştirilmiş olan Barcelona Sözleşmesi'ne Türkiye'nin katılmasına vesile olan yerlerden birisi Patara. Türkiye bu sözleşmeye imza atan 21 Akdeniz ülkesinden birisi. Aynı zamanda bu deniz kaplumbağalarının korunması için Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Bern Sözleşmesi'nin de bir tarafı Türkiye. Yani Türkiye uluslararası sözleşmelerle bu alanı koruyacağına dair taraf olmuş, söz vermiş bir pozisyonda. Şimdi Patara için 1/25.000 ölçeğinde bu özel çevre koruma bölgesi için bir plan yapılmış durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca bu plan askıya çıkartılmış 2022 tarihinde. İşte itirazlar olmuş. Bir iki kere anladığımız kadarıyla plan gitmiş gelmiş. En son da 2023 Haziran ayında tekrar son versiyon olarak askıya çıkarılmış. Fakat öyle anlıyoruz ki bu son versiyon ya da yeni versiyonda da sorunlar var. Zira Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Türkiye Mimar Mühendis Odalar Birliği Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası bu plana dava açmış durumda. Şimdi bu akşam konuğumuz Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy. Kendisini tanıyacağız birazdan. Kendisiyle şimdi Patara'da basına yansıyan hem alandaki bu özel çevre koruma bölgesinin kapsamı içindeki alanda, bütün bu anlattığımız işte bu arkeolojik ve doğal sit alanında özellikle 2008'den beri yoğunlaşan bir yasa dışı imar faaliyetleri olduğu anlaşılıyor. Basında bu yazılıyor. Öbür taraftan daha eskiye giden ve bugüne gelmiş olan konut, ikinci konut alanları gibi, bunların yasalaştırılması gibi bir takım sorunlar var. Ve bütün bunlarda bu 1/25.000 ölçeğindeki Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi planında sanki bütün bunlar bir sorun yumağı olarak önümüzde duruyor. Nitekim açılan işte bu davalarda da anladığımız kadarıyla bu konular itiraz başlıkları olarak yer alıyor. Bütün bunların hepsini Ahmet Akoy'a bu akşam soruyoruz. Çok kapsamlı bir konu. Hemen girelim. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
İyi akşamlar Burçin Hanım, Asu Hanım.
Hoş geldiniz Ahmet. Çok kısaca tanıtalım. Şu an Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız, değil mi?
Evet.
Bu davalarda da hep taraf oluyorsunuz ve buraların korunması için çalışıyorsunuz. Siz aslında İktisat Fakültesi mezunusunuz. Bir süre şirketlerde, kurumlarda, İstanbul'da çalıştıktan sonra Kaş'a yerleşmişsiniz 2009 yılında ve o zamandan beri de Kaş'ta hem hayatını sürdürüyorsunuz ve bu mücadelelerin içinde de yer alıyorsunuz.
Evet,
şimdi Asu da söyledi. Burada aslında daha 2008 yılında başlayan bir Patara çevresinde bir yapılaşma var. Patara tabii hepimiz biliyoruz çok kıymetli ve eşsiz bir yer. Karettalarla da birlikte. Şu anda da imar planı aşamasına gelinmiş. Bu kaçak yapılaşma buralarda bu kadar önemli bir arkeolojik ve doğal alanda nasıl oluşmuş, nasıl oluşmaya başlamış? Onları bir anlatırsanız, bunu anlatırken de biraz Patara'nın hani konumlanışına da referansla kısa bir açıklama yapabilirseniz Patara'da bunlar nasıl bir arada yer alıyorlar? Dinleyiciler için daha belki iyi olur. Oradan başlayalım. Nasıl bugüne gelinmiş bu kaçak yapılarla?
Yani şöyle anlatabiliriz. Bir tanesi aslında şu anda konuşacağımız planlama içindeki yapılaşma, oraya getirilen imar planıyla getirilmek istenen yapılaşma. Bir tanesi de aslında illegal gerçekleşen, icraatta olan belediyenin izin vermesiyle, göz yummasıyla gerçekleşen kaçak yapılaşma. Bu ikisini aslında birbirine ayırmak lazım. Şu anda konuşacağımız konu 93'ten 2000 yılına kadar yönetim planı yapılmış bir alanın, çok özellikli bir alanın, Likya Uygarlığı'nın başkentliğini yapmış, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri. En başında gelen Patara Antik Kenti'nin içindeki kooperatif alanlarına imar izni verilmesiyle alakalı planı konuşacağız. Özel çevre koruma bölgesi, aslında sınırları genişletiliyor. Bu açıdan iyi, bu planın olumlu tarafı sınırların genişletilmesi.
Özel çevre koruma bölgesinin sınırları genişletiliyor, öyle mi?
Doğru, bu planlamayla yani Patara gelinmiş 1/25.000 özel çevre koruması Nazım İmar Planı'yla özel çevre koruma bölgesinin sınırı genişletiliyor. Fakat burada sevinemiyoruz. Niye sevinemiyoruz? Çünkü koruma alanları üzerinde kanunlar işletilmiyor. Çok uzun zamandan beri, ya 10 yıldan beri kanunlar işletilmiyor. Şimdi Patara'ya baktığımız zaman birinci derece doğal sit, birinci derece arkeolojik sit, üçüncü derece arkeolojik sit ve ayrıca özel çevre koruma bölgesi olan bir alanın içinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucunda 431 tane kaçak villa yapıldığı tespit edildi gözüküyor. Bu söylediğimiz planlamanın içindeki kooperatif alanların dışında gerçekleşen rakam. Yani kaçak yapılmış. Şimdi bunu ayırıyorum. Ben
Kooperatif alanlarını bir açıklayalım. Onu çünkü herkes bilmiyor.
hemen onu açıklayalım. Şimdi şöyle bir şey var. Patara antik bölgesine çok yakın bir alanda, 800 metre mesafede bir alanda, bu özel çevre koruma bölgesi olmadan önce kooperatif yapılaşmaları olmuş. Yani su basmanları atılmış, yapılaşmaya geçerken 90 yılında buralar özel çevre koruması bölgesi ilan edilmiş. Arkasından 7 yıllık bir yönetim planı çalışması yapılmış ve burada tam inşaatta başlanacakken bu kooperatifler izin verilmemiş. Kooperatifler
Kim izin
şöyle...
vermemiş buna? Yani yönetim planı istememiş de kim izin vermeyen? Yani
Şimdi yönetim planını yaptıran özel çevre koruma bölgesinin işte o zamanki devlete bağlı kurum kimse, özel çevre koruma kurulu diyeyim, özel çevre koruma kurulu var. Bir de
Evet.
hayat varlıkları koruma kurulu var. Bu iki tane kurum o zaman buna izin vermemiş. Fakat görüyoruz ki kooperatifler, Antalya Koruma Kurulu, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nezdinde bir lobi faaliyeti yapıyorlar. Bunu görüyoruz çünkü bir kooperatifin faaliyet raporunda bunu görüyoruz. Orada diyor ki biz diyor Antalya Koruma Kurulu'nun mimari ve diğer projeler konusunda etkin üyesiyle ön görüşme yaptık. Ondan işte olumlu geri dönüşler aldık. Buna istinaden de inşaat ruhsatı verileceğine kuvvetle inanıyoruz demiş. Aslında bu bir suç. Yani siz Antalya Koruma Kurulu'ndan herhangi bir görüşemezsiniz. Oradaki yapılaşmaya izin verecek bir kurul üyesiyle bir araya gelemezsiniz. Fakat görüyoruz ki bu
Kooperatiflerin olduğu alan peki şey mi? Birinci derece arkeolojik sit alanı mı?
birinci doğal sit alanı. O
Doğal
konuya
sit alanı.
geleceğim hemen. Şimdi
Ha.
geleceğim o konuya. Yönetim planı içindeki o alanın aslında bir karar veriliyor. Hemen bu kooperatif konusunu anlatayım. Kooperatif konusunda böyle bir baskı kurulduğunu görüyoruz. Buna istinaden de 2008 yılında bu alanın üzerinde bir danışma kurulu oluşturuluyor. Bu danışma kuruluna soruluyor. Ya bu alanı ne yapalım? İkinci derece mi kalsın, üçüncü derece mi olsun, arkeolojik derecesini belirleyelim deniyor. Ve iki tane profesörün şerhine rağmen üçüncü derece arkeolojik sit olarak ilan ediliyor. Burası Patara Antik Kent'in nekropol alanlarından biri olduğu kazı başkanı tarafından da aslında teyit edilmiş. Fakat buna istinaden ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. İki tane de profesörün şerhine istinaden şerh koyma sebepleri de şu. Diyorlar ki burası üçüncü derece sit olarak ilan edersek burada yapılaşma olur. Ve o insanlar haklı çıkıyorlar. 2008'den sonra da bu şey gerçekleşiyor. Antalya Tabii Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu buraya izin veriyor. Düşük yoğunluklu yapılaşma ismi böyle izni veriyor. Fakat arkasından görüyoruz ki sicim gibi burada kooperatif alanlarında bina yapılmış. Yani yan yana, dip dibe, evet bir katlı yapılar ama bunlar yer gök bina olduğunu görüyoruz. 2008'de bu yapılıyor. Ve günümüze kadar da aslında devam ediyor. Fakat bunun legalleştirme işlemi bir türlü gerçekleşmiyor. İşte bu planla da aslında 1 bölü 25 bin ÖÇK alanını planıyla da bu alanın karma konut ticaret alanı olarak legalleştirildiğini, yani imar planından geçirileceğini görüyoruz. Fakat bu kooperatif alanı kadar bir alan daha var aşağısında. Yine kooperatiflerin aşağıya sızdığı fakat çok büyük alanında zeytinlik arazi olduğu bir alan var. Bu alanların da imarın içine katıldığını görüyoruz. Bu alanlar da imara katıldığı zaman yani Modestus Zafer Takı'yla yapılacak inşaatların arası 600 metreye düşmüş oluyor. Yani bu kadar yakın sahile 1 kilometre işte Patarlı'nın girişi olarak düşüneceğimiz aslında Modestus'tan daha önce de yapılar vardır. Yani orada hemen girişinde sağ tarafta bir tane temple, tapınak görürüz. Yani bu çok yakın 200 metre 300 metre mesafede aslında biz antik şehrin içine nekropol alanı yani mezarlık alanına yapı veriyoruz bu planla. Zaten vermişiz 2008'de bir o kadarına daha izin veriyoruz bu güncel planla.
Bu plan
İşte
dediğiniz şu
300
anda yapılmış olan, askıya çıkmış olan ve sizlerin itirazınız üzerine davası sürmekte olan plan,
çok
değil mi?
doğrumuş ya.
Evet, bu
Evet.
şerhi koyan hocalardan biri de ne yazık ki vefat etti. Göremedi diyelim, öngörüsünün doğru çıktığını görmemiş oldu belki de Haluk Abbasoğlu, onu da analım.
Evet.
Şimdi o zaman
Yani 300 küsür değil mi? Yani bu ilk o kooperatifleşme zamanındaki bina sayısı 300 küsür galiba, değil mi? Ki
doğru
onların
doğru.
şey
Evet.
temelleri atılmış mı dediniz? Yani
Yani
hazır bekliyorlar.
daha önceden işte 500 küsür tane aslında atmışlar. Fakat işte bu sürümcemede kalınca bu işler izin geldi gelmedi gittik gel biz 1990'dan 2008 28 yıldan bahsediyoruz yanlış hesaplamadıysam 18 yıldan bahsediyoruz o sürede işte üye kaybına uğradık gibi bazı gerekçeler var neyse sonuçta 300 küsür tane yapının yapıldığını görüyoruz şu anda
Yapılmış yapılar.
yapılmış tabii tabii yapılar şu
Bunlar
an
o
bitmiş
zaman.
durumda
Bir
şu
de
anda yapılmış.
sonra yapılanlar, kaçak yapılaşmanın arttığı bir dönem var bütün Kaş'ta, değil mi? Ve
Tabii
onlar
yani
da
o var.
Patara'ya da sirayet etmiş.
Tabii yani tüm koruma alanları için söyleyebiliriz. Yani iki dönemlik AKP iktidarı belediyesinde gördüğümüz şöyle bir şey var. Yani belediye aslında 6 Şubat depremi de bunu gösterdi. Şöyle bir seçim ekonomisi yaratılmış iktidar eliyle. Kaçak yapılaşmaya izin veriliyor. Alan ne olursa olsun yani özel çevre koruma bölgesi olabilir, birinci doğal site olabilir, arkeolojik site olabilir. Hiç fark etmiyor. Herhangi bir kural yok. Her yere yapabiliyorsunuz. Belediye geliyor, ceza yazıyor. Oradan bir ekonomi sağlıyor. Belediye bütçe çıkartıyor. Aynı zamanda ben gidersem burayı yıkarlar diyor. Yani demiyor ama bunu aslında böyle bir sistem oluşturmuş oluyor. Çünkü yerine başka belediye yani kuralı uygularsa orayı yıkması gerekir. O sebeple de seçim yaklaşırken de 2018'de görüyoruz ki kaçak yapıların tamamına izin verilmiş. İşte 6 Şubat depreminden sonra ortaya zaten videolar çıktı. Yani 294 bin kaçak yapıya izin verilmiş ve yıkılan binaların çoğu da bu yapılar. Şimdi böyle bir ekonomi yaratılmış. Bir taraftan bir ceza kesilip bir fon sağlanıyor, belediye gelir sağlanıyor. Seçim yaklaşırken afla beraber oyu kendinize bağlıyorsunuz. Bir de seçimden sonra af ilan edip ondan sonra tekrardan halktan para topluyorsunuz. Yani bir seçim ekonomisi de yaratmış oluyorsunuz. Böyle bir şey her
Evet,
yerde.
arada af ilan edildi, değil mi? 2018'de de imar affı var.
Şimdi
İmar barışı
2018'de imar
ya da
affı var ve hemen arkasından bu seçimde de olacak diye çok inanılmaz bir hızlanma var. Çünkü araya pandemi girdi. Pandemiyle beraber şehirli toprak alma ihtiyacı yani kendini güvende hissetmek için toprağa yöneldi. Bu sefer de inanılmaz bir baskı oluştu. İlk belediye başkanı zamanında 3000 küsür olan kaçak sayısı 17.000'in üstüne çıktı ikinci belediye başkanıyla. Ve bu rakam şöyle bir rakam. Kaş'ta yani TÜİK'in rakamlarına göre 60 bin kişi yaşıyor. Hane sayısı 2.1. Yani böldüğünüz zaman Kaş'ta pardon 2.9. Kaş'ta zaten 20 bin tane falan yapı var. 20-22 bin tane. Siz 17 bin kaçağı yani bir Kaş daha da üretmişsiniz kaçak yapı olarak. Yani
Evet, o
böyle bir rakam
görsel
sayısı.
olarak da gözüküyor Kaş'a gittiğiniz zaman zaten iki katına daha fazlasına çıktı. Şimdi bu şeye dönelim, imar planına ve davaya dönelim. Sizin burada ana itiraz noktalarınız bir daha
Nedir?
onları bir açalım. Evet,
Tabii hızlıca gireyim
bir
şöyle.
de bu plan bunları yasallaştırıyor mu bu
Evet
kaçak
yani.
yapıları ve Patara, hani Patara sınırları içinde konuşalım.
Tabii Patarsan'ın içinde kalalım. Hemen şöyle söyleyelim. Biz şimdiye kadar hep sit alanını konuştuk ve işte burasının aslında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 2022 yılında turizm yüzü olmuş bir alanından, bir ören yerinden Likya'nın antik kenti olduğunu söyledik. Ama bir taraftan da caretta carettaların, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların üreme ve yumurtalama alanı aynı zamanda bu Patara sahili. Şimdi Türkiye 2018'de sizin de girişte söylediğiniz gibi Barcelona Sözleşmesi'ne imza atmış. Bu sözleşmede bu alanların korunması, bu türün korunması üzerine bir anlaşmaya imza atmış ve uyacağını taahhüt etmiş. Arkasından Bern Sözleşmesi'ne taraf olmuş. Bu Bern Sözleşmesi de yine carettalarla ilgili. Bu tür Mayıs ayında sahile çıkıyor, yumurtasını bırakıyor ve Temmuz ayında da yumurtadan yavruları çıkıyor. Yani turizm sezonunun en yüksek olduğu, pik yaptığı zaman da yavrular yumurtadan çıkıyor. Ve oradaki tavsiyelerde deniyor ki insan faaliyetlerini en aza indirmeniz gerekiyor. Nedir bu insan faaliyetleri? Bir defa inşaatla, burada ikinci konut, yani yazlık inşa etme diyor. Çünkü sen burayı yazlık inşa ettiğin zaman Temmuz ayında burada yaşayan insan sayısını arttırıyorsun. Bu sefer kumsalın kullanılma oranı artıyor. İnsanlar safariler yapıyorlar, 4x4 araçlarla giriyorlar, akşam sahilde zaman geçiriyorlar ve o yumurtalı alanları üzerinde yaşayan insan sayısını arttırmış oluyoruz. Bunu yapma diyor zaten. Hem sözleşmede söylüyor hem ben de taraf olduğumuz ilkelerde bunu anlatıyor. Biz bunlara imza atmışız ülke olarak ve şimdi diyoruz ki buraya yapılaşma getireceğiz. Zaten getirmiş. Üzerine biraz daha yapılaşma getireceğiz diyoruz. Hem olanları legalleştireceğiz, hem de bu kooperatiflere artı alan açacağız. Buraları da yapılaştıracağız diyoruz.
Ve
Yani
ticaret, bir de üstüne de ticaret vermiş oralara yani plan.
kesinlikle, yani buraya aslında villa diyor. Yani sen burada istersen günübirlik kiralama da yap. Burada işte restoran da yap, işte başka faaliyetler de yapabilirsin. Ticari faaliyetler de yapabilirsin diyor. Şimdi burada hemen şu konudan bahsetmek lazım. Türkiye'nin 2012'de sitler üzerinde bir değişikliğe gitmiş Çevre Şehircilik Bakanlığı. 2012 yılında gitmiş. Normalde birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece sitlerini, içeriğini değiştirmiş ve üçüncü derece sitlere yapılaşma izni vermiş, ticaret izni vermiş. Şimdi bu yüzden de Çevre Şehircilik Bakanlığı o yıldan itibaren aslında bir tüccar gibi çalışmaya başlamış memleket üzerinde. Çünkü görüyoruz ki sahillerin %70'i birinci derece doğal sit. Yani kesin korunması gereken, çivi çakılamaz alanlar. Bunu fark etmişler ve Çevre Şehircilik üzerinden bu sit derecelerini düşürmeye başlamışlar. Patara'da bunu görüyoruz. Patara'yı 3 bölgeye ayırmışlar. Burası 1 demişler, burası 2 demişler. 3 dedikleri yere de kooperatifleri koymuşlar. 3 dediğiniz anda işte bu ticareti de zemin hazırlıyorsunuz. Bu sefer bu alanlar üzerinden ticarete başlıyoruz ve yapılaşma başlıyor. 70 mi? 2008'de hak tanışmışsınız. 70 mi yetmemiş? 2024'te yeniden o hakkı istemişler. Bize biraz daha ver demişler. 2030'da tekrar isteyecekler ve bu şekilde biz Türkiye'nin genelinde gördüğümüz, korumamız gereken, bize miras olan alanları inşaatta tükettiğimizi göreceğiz. Burada da ya, bu bir aslında devlet üzerinden işleyen bir mekanizmaya dönüştürülmüş durumda. Maalesef ekonominin geriye gitmesiyle alakalı.
Ki burası için
Karettalar için
hazırlanmış bir yönetim planı var. Onu da soralım değil mi? Yani bu da yine devletin aslında hazırladığı işte 2000 yılında en son değil mi? 93'te başlayıp 2000 yılına kadar burası için hazırlanmış bir yönetim planı var. Yani carettalar nasıl korunacak? İşte arkeolojik alana ziyaretçi taşıma kapasiteleri nasıl hesaplanacak? Kaç kişi gelecek? Ne kadar konut olacak, olmayacak? Bunların hepsi aslında bu yönetim planında anladığımız kadarıyla hesaplanmış ve ortaya konmuş. Şimdi bu
çok
yönetim
doğru.
planının statüsü nedir? Yani devlet yaptırmış bu planı üstelik.
Şimdi 93-2000 yılları arasında Profesör Doktor Mehmet Tuncer, Saffet Atik, bunlar çok kıymetli hocalarımız burada çalışmışlar. Diğer hocaların şu anda ismini söyleyemiyorum, hepsi aklımda değil. Bir yönetim planı ortaya çıkarmışlar ama biz zaten bir dönemden bahsediyoruz. Yani 2000'de, 2002 ile beraber başka bir döneme girdik sonuçta. 2010'lardan sonra da bambaşka bir dönem girdik. 2018'de hatta bambaşka bir döneme girdik. Böyle Türkiye'nin aslında vites büyüttüğü, bambaşka bir yola girdiği bir alandan bahsediyoruz. 2000'e kadar devlet üzerine düşeni yapmış ve bu alanların korunmasına dair çalışmalarını yapmış. Fakat 2008'de bu delinmiş. Şimdi tekrardan ikinci delik, üçüncü delik derken yani kaçak yapılaşmaya izin vermişsiniz. Birinci derece doğal sit ve ÖÇK alanı olan bir yerde. 400 tane sayı, rakam veriyor ve bu aslında güncel bir rakam değil. Bu rakamın çok üstünü konuşabiliriz yeniden yapılırsa. Şimdi bizim tekrardan Aslında.
Sizin önerileriniz nedir peki? Yani burada ne olması gerekiyor? Ne yapılmasını söylüyorsunuz?
Ya aslında yapılması gerekenler profesörler tarafından söylenmiş. Bu alanda daha fazla inşaat alanına izin vermemek lazım. Şimdi bunu da şöyle
Kaldı ki
ayırmak.
orada inşaat bile değil, değil mi? Plaja insanların yani yaya olarak gelmesini bile kısıtlayan bir şey var. Hani inşaattan da önce, değil mi?
Tabii onu da yönetmek gerekiyor. Sonuçta oradaki trafik şu anda ören yerin içinden geçiyor. Yani araçlarla biz ören yerin içinden geçiyoruz. Sahilde otopark alanına kadar geliyoruz. Orada bir plajda bir tesis var. O tesiste kalıyoruz. Diğer plajın 18 kilometrelik bir plajdan bahsediyoruz. Oranın tamamını zaten dolaşmıyoruz ama istersek açık. Yani bir koruma, bir yönetim yanında. Zaten ören yerin içinde titreşimlere çok izin vermek, oradan bir yol geçirmek bile aslında konuşulabilecek bir konu. Ama bu tabii bizim şu anda konumuz dışında. Bir yönetim planı çıkartılmış. Şimdi bizim burada talep ettiğimiz nedir? Biz aslında kanunlara geri dönülsün istiyoruz. Yani bu alanlar Kaş'ın genel olarak özel alanlarında daha fazla kaçak yapılaşmaya bir defa izin verilmesin. Legalde de bir imar planı yapılıyorsa ismi koruma imar planıysa içeriğinin de ismine uyması gerekir. Koruma imar planının yapılmasını istiyoruz. Burada iki şeyi ayıralım. Burada yaşayan bir halk var. Nesiller boyu burada yaşamış. Bu tarihin üzerinde yaşamış. Çocuklarından çocuklarına geçmiş. Bu halkı ayırıyoruz. Zaten bunlar buradalar. Bunlar için bir şey yapılamaz. Yani bir kamulaştırma yapıp bu halkı onların da kabulüyle bir yere taşıyabilirsiniz belki. Eğer bu konuyla gerçekten ilgilenirseniz onları öyle güzel evlere taşırsınız ki onlar seve seve giderler. Daha sonra o gelemiş köyünün altında kazarsınız. Tabii ki oradan da tarih fışkırır. Ama bunu yapamıyorsanız en azından kooperatif gibi ikinci konut yapılarına artık izin vermeyin. Ve insanların çocukları oluyor, onlara ev yapmak istiyor. Onlara da bir alan gösterin. Yani tekrardan aslında yeniden bir yönetim planı çalışması yapın. 2000 yılında yapmışsınız. Üzerine 30 yıl geçmiş ve çok şey değişmiş. Samimi bir devlet bu alanı korumak isteyen bir yapı gelir burayı korur zaten. Tekrardan Türkiye'nin en iyi profesörünü bu alanda görevlendirir ve bu alanın çevre etki değerlendirme raporunu çıkartır. Taşıma kapasitesini yeniden çıkartır ve der ki bu alanlar şu tarihlerde korunacak. Burada bir nesli tükenme tehlikesi olan tür var. Burada bir antik şehir var. Bu bizim miras. Biz bunları gelecek nesillere nasıl aktaracağımızı çalıştık ve buna uyacağız der. Şimdi biz bunu konuşamıyoruz bu memlekette maalesef. Biz sürekli yapılmış olan iyi şeylerin belli bir süre sonucunda tırtıklandığını, altın aşındırıldığını görüyoruz. Yani nasıl bir kooperatif üyesi, koruma kurulunun yetki verici üyesiyle bir araya gelip görüşebilir? O görüşmede ne olmuştur da bu insanlar 2008 yılında izin verilmiştir diye düşünmeyecek miyiz? Normal bir savcı, normal bir
Peki
adaletin...
Ahmet, şimdi
Bir de
zamanımız
bilir kişi
yok.
şey vardı.
Onun için evet, bu da şimdi önümüzde bir bilirkişi heyeti gelecek galiba, değil mi, incelemeye?
Evet,
Sizin o
şimdi
konudaki görüşleriniz nedir? Gerçekten çok az vaktimiz kaldı. Onu da bir hızlıca konuşalım.
hızlıca anlatayım. 25 Nisan'a alındı. Niye alındı? İtirazda bulunduk. Çünkü gelen heyet daha önce Liman Ağzı bölgesi, Kaş'ın en değerli bölgelerinden bir tanesidir. Tarihi, arkeolojik sit, ÖÇK alanı, aynı zamanda da 3. derece doğal sit alanı. Bu alana 3 tane bilirkişi gelmişti daha önce. 9 Eylül Üniversitesi, ODTÜ ve Akdeniz Üniversitesi'nde bilirkişi heyetinin çıkarttığı bilirkişi raporlarına istinaden bu alan ekoturizm alanı olarak imara açılmamıştı. Fakat şu anda Isparta'dan tayin edilmiş bu bilirkişi heyeti önce Liman Ağzı bölgesine tayin edildi ve orada 2 ay önce şu pardon yalnız Ocak ayında geldiler. 4 Ocak'ta geldiler ve o alan için yapılaşma kararının altına olumlu rapor çıkardılar. Aynı ekibin şimdi Patara'ya atandığını gördük ve itiraz ettik. Çünkü orada 3 tane bilirkişi heyeti gelmiş, çok kapsamlı raporlar çıkarmış ve bu alanın günübirlik kullanılmasını, ekoturizmin zaman içinde bu alanı deforme edeceğini, arkeolojik site, ÖÇK'ya zarar vereceğini raporlamışken 3 farklı üniversiteden bahsediyoruz. 4. üniversite geliyor ve diyor ki yok burası küçük yapılaşma verilebilir. Burası böyle korunur diyor. Ve bu aynı ekibi şimdi şey atıyorlar. Patara'ya atıldıklarını gördük ve itiraz ettik. İtirazımız sonucunda da heyet iptal olmadı. Fakat heyetin yanına 4 kişi daha eklendi. Fakat böyle olunca da şöyle bir şey var. Hakkınızı aramanız için bilirkişi heyetini çağırdığınız zaman 3 kişi geldiğinde 35 bin lira. Bir 3 kişi daha eklendiğinizden 70 bin lira ödüyorsunuz. Neyse biz bu rakam
Davanın tarafı olarak, değil mi?
Evet, dava edenler olarak WWF'in Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın desteğiyle ve sizin de saydığınız paydaşlarla, Mimarlar Odası, Peyzaj
Evet.
Mimarlar Odası ile beraber derneğimiz bu paraları toplayıp bilirkişi ücretini ödedi. 20-25 Nisan'da bilirkişileri ağırlayacağız. Ya ama bu bilirkişilerin de üstünü
Evet.
böyle altına çizerek ağırlayacağımızı da buradan takipçisi olacağımızı söyleyelim.
Evet, bu
Evet,
25 Nisan tarihi önemli
olacağız.
davanın gidişi açısından. Dinleyiciler de bunu izlerse eğer ne kadar çok duyulursa o kadar iyi olur. Çok teşekkürler
Evet.
Ahmet.
Biz teşekkür ediyoruz
Çok
sesimiz
değerli
olduğu
toplu
için.
anlattınız
Evet,
Vatan Uluslararası.
Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden biri için çabalıyorsunuz. Pek çok yerimiz öyle. Kolay gelsin ve teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
Teşekkürler.
ediyoruz. Yayınınıza davet ettiğiniz, sesimiz olduğunuz için çok sağ olun.
İyi
İyi
akşamlar.
akşamlar.